Ayrım 8. Sıfır noktasındaki kadın. Neval El-Seddavi. Sayfa 71. O gün güneş pırıl pırıldı. Sağ elimle avcumdaki bir şeye, gerçekten değerli bir şeye, bu kez bir kuruş değil de tamı tamına 10 liraya sımsıkı yapışmış, hızla yürüyordum. İlk kez bu kadar çok param oluyordu. Daha doğrusu parmaklarım kağıt paraya ilk kez değiyordu. Bu temas bedenimde tuhaf bir gerginlik, içime bir şey atlamış da bedenimi neredeyse acıtacak derecede şiddetle sarsmış gibi bir iç çekilme yarattı. Midemde gömülü bir yaranın atışını hissettim. Sırtımdaki kasları dinlendirmek için dikleşip derin bir soluk aldığım zaman yara acıyordu. Acının bir ürperti gibi, damarlarda delice atan kan gibi karnıma doğru yükseldiğini hissediyordum. Göğsümdeki sıcak kan boynuma, oradan boğazıma yükseldi. Beraberinde neredeyse acı verecek kadar güçlü, etkili bir haz getiren sıcak bir salyaya dönüştü. Tavukların parlak bir ateşin üzerinde kızardığı vitrine bakarken birkaç kez yutkundum. Gözlerimi oynaşan alevlerden, demir çubukta dönen tavuklardan alamıyordum. Güneş ışığından yararlanabilmek için pencere kenarında bir masa seçtim ve iri nar gibi kızarmış bir tavuk ısmarladım. Oturup yavaş yavaş her lokmayı sindire sindire yedim. Ağzım şekerleme atıştıran bir çocuğunki gibi doluydu. Tavuğun güçlü, lezzetli bir tadı, ilk kuruşumla aldığım macunun tadına benzer tuhaf bir tatlılığı vardı. O benim yediğim ilk macun değildi aslında. Annem daha önce de bana macun almıştı. Ama dükkandaki şekerler arasından seçtiğim ilk macun, kendi paramla aldığım ilk macundu. Garson önüme diğer tabakları koymak için masaya eğildi. Yiyecek dolu tabağı tutan elini uzattı. Ama gözleri tabağıma değil, başka yere bakıyordu. Tabağıma bakmaktan kaçınan bu gözler beni birdenbire gerçeğin farkına vardırdı. Ömrümde ilk kez ne kadar yemek aldığıma bakmak için tabağıma dikilen gözler olmadan yemek yediğimi fark ettim. Doğduğumdan beri dört açılmış, çekinmesiz, tabağımdaki yiyeceğin her lokmasını izleyen bir çift göz hep karşımdaydı. Bir kağıt parçası böyle bir değişikliğe yol açabilir miydi? Neden daha önce farkına varmamıştım? Yıllar boyu bundan gerçekten habersiz miydim? Hayır, bunu uzun zamandır doğduğumdan babamı ilk gördüğümden bu yana bildiğimi şimdi anlıyordum. Babamdan tek aklımda kalan bir yumruk, avucumdaki şeyi sımsıkı tutan parmaklardı. Parmaklarını hiç açmazdı. Açsa bile elinde her zaman kalın, kaba parmaklarıyla yavaşça tuttuğu bir şey, cıngırtılı sesler çıkarsın diye düz taşa attığı parlak, yuvarlak bir şey gizlerdi. Hala güneşte oturuyordum. Yemeğin parasını ödemediğimden 10 lira çantamdaydı. Parayı çıkarmak için çantamı açtım. Garson yaklaştı, saygılı bir tevazu hareketiyle masaya eğilip tabakları toplamaya başladı. Çantama hiç bakmıyor, 10 lirayı görmek istemiyormuş gibi hep başka yöne bakıyordu. Gözlerin bu hareketini, göz kapaklarının böyle yere indirişini, ellerime belli belirsiz takılan bu bakışı daha önce de görmüştüm. Bana kocamı, Şeyh Mahmut'u anımsatıyorlardı. Kocam namaz kılarken gözleri yarı kapalı, ara sıra tabağıma kaçamak bakışlar atardı. Dalmış gözlerle kitap satırlarını izlerken eli bacaklarımı arayan amcamı da anımsattı. Garson hala tepemde dikilmiş duruyordu. Gözlerin üstüne sarkan o yarı kapalı göz kapakları, o kaçamak bakışlar aynıydı. Eline 10 lirayı tutuşturunca gözünün ucuyla paraya baktı. Bir yandan da soyar gibi beni süzüyordu. Endişeye kapıldım. Elimde tuttuğum 10 lira, caiz olmayan bir zevkin karşılığı olduğundan haram ve yasak mıydı? Neredeyse garsona, 10 liranın haram olmasına kim karar verdi diye sormak için ağzımı açacaktım. Ama dudaklarımı sımsıkı kapadım. Çünkü aslında yanıtı öteden beri biliyordum. Yıllar önce ilk kez para vermesi için direttiğimde, babamın elime vurduğu anda keşfetmiştim bunu. Zamanla sık sık yinelenmişti bu ders. Bir gün pazar yerinde bir kuruş kaybedip eve döndüğümde annem beni dövmüştü. Amcam bana para verirdi ama anneme söylememem için uyarmayı da unutmazdı. Yengem benim yaklaştığımı duyunca saymayı bitirmeden paraları koynuna sokardı. Kocam paralarını her gün sayar ama geldiğimi duyar duymaz köşe bucak saklardı. Şerife de paralarını sayar ama sesimi duymaya görsün bir çırpıda gizli bir yere sokuştururdu. Bu nedenle yıllar boyu ne zaman para sayan, hatta cebinden birkaç kuruş çıkaran birini görsem öte yana bakar olmuştum. Para utanılacak, saklanması gereken bir şeydi. Benim için haram olduğu halde başkalarının kullanabileceği, yalnızca onlar için yasal olan bir günah nesnesiydi sanki. Garsona buna kimin karar verdiğini, paranın kime haram, kime caiz olduğuna, kimin karar verdiğini soracaktım ki dudaklarımı sıkıca kapatıp sözcüklerimi yuttum. Bunun yerine ona 10 lirayı uzattım. Elini uzatıp parayı benden alırken başı hala yerde, bakışları başka taraflardaydı. O günden sonra başımı eğmekten, gözlerimi kaçırmaktan vazgeçtim. Sokaklarda başım dik, gözlerim tam karşıya dikili yürüdüm. İnsanların gözünün içine bakar, para sayan birini gördüm mü gözümü ona dikerdim. Sokakları arşınlamayı sürdürdüm. Güneş sırtıma vuruyordu, ışınları içime sızıyordu. İyi yemeğin sıcaklığı damarlarımdaki kanla birlikte bedenimde geziyordu. 10 liranın üstü cebimde güvenli duruyordu. Karanlık, dar sokaklarda adımlarım yere hızla, yeni bir hevesle, oyuncağını parçalayıp nasıl çalıştığını keşfetmiş bir çocuğun sevinciyle basıyordu. Adamın biri yanıma gelip bir şeyler fısıldadı. Gözünün ta içine bakıp hayır dedim. Başka bir adam gelip zor işitilen gizemli bir sesle bir şeyler fısıldadı. Tepeden tırnağa süzüp ona da hayır dedim. Neden diye sordu. Bir sürü erkek olduğunu, birlikte gideceğim erkeği kendim seçmek istediğimi söyledim. Neden beni seçmiyorsun dedi. Çünkü tırnakların pis, ben temiz olmasını istiyorum dedim. Üçüncü bir adam yaklaştı. O gizli sözcüğü, artık çözdüğüm bilmecenin anahtarını söyledi. Ne kadar vereceksin diye sordum. 10 lira, hayır 20. İstekleriniz benim için emirdir deyip parayı oracıkta ödedi. Ömrümün kaç yılı, bedenimle benliğim gerçekten istemediğim şeyleri yapacak kadar benim olmadan geçti. İlk günden beri beni avuçlarına almış olan insanlardan bedenimle benliğimi çekip kurtarıncaya dek kaç yıl geçti. Yiyeceğim yemeğe, oturacağım eve, ne nedenle olursa olsun hoşlanmadığım erkeği reddetmeye, yalnızca temiz ve bakımlı diye bile olsa birlikte olacağım erkeği seçmeye kendim karar veriyordum artık. Çeyrek yüzyıl geçmişti. Ana caddeye bakan ve benim olan bir eve, istediğim yemekleri pişiren bir aşçıya, uygun bulduğum koşullarda, uygun bulduğum saatlerde, randevularımı ayarlayan birine sahip olduğumda 25 yaşındaydım. Banka hesabım durmadan kabarıyordu. Artık rahatça dinlenmeye, yürüyüşe çıkıp sinemaya, tiyatroya gitmeye, dostluk kurmak için çevremde dört dönen bir sürü insan içinden seçilen birkaç yakın dostla siyaset üstüne konuşmaya ve okumaya zamanım vardı. Dostlarımdan biri dayıydı, gazeteci, yazar ya da öyle bir şeydi. Onu diğer arkadaşlarıma yeğliyordum çünkü kültürlüydü. Ben de okula gidip okumayı öğrendiğimden bu yana özellikle de bu son dönemde kültüre merak salmıştım. Çünkü artık kitap alabiliyordum. Evimde büyük bir kitaplığım vardı. Zamanımın çoğunu orada geçiriyordum. Duvarlara güzel resimler asmıştım. Tam ortada da pahalı çerçevesi içinde ortaokul diplomam asılıydı. Kitaplığa kimse giremezdi. Yalnızca bana ait çok özel bir odaydı burası. Misafirlerimi kabul ettiğim yer yatak odamdı. Daya ilk kez evime geldiğinde ben daha yatağımın üstündeki işlemeli örtüyü kaldırmadan "Dur biraz konuşalım, konuşmayı yeğlerim." dedi. Sırtım ona dönük yatağa bakıyordum. O nedenle bu sözleri söylerken yüzündeki ifadeyi göremedim. Ancak duyduğum sesin farklı bir tınısı, diğer erkeklerde hiç işitmediğim bir tonu vardı. Dönüp yüzüne baktım. Hiçbir zaman dönüp bir adamın yüzüne bakmazdım. Adamın yüzüne, hatta ayrıntılarına şöyle bir göz bile atmadan işli örtüyü kaldırırdım. Gözlerimi hep kapalı tutar, ancak üstümdeki ağırlık kalkınca açardım. Döndüm, başımı kaldırıp dosdoğru yüzüne baktım. Sesi gibi yüz hatlarında da daha önce görmediğim bir şeyler olduğunu fark ettim. Başı gövdesine göre çok büyük, gözleri yüzüne oranla küçüktü. Teni koyuydu ama gözleri siyah değildi. Loş ışıkta tam rengini ayırt edemiyordum. Geniş alnı çok yukarıdan başlıyordu. Küçük bir burnu vardı. Burnunun altında bıyık yoktu. Saçları ise büyük başına oranla seyrek görünüyordu. Tek kelime etmeden yüzüne baktığımı görünce söylediklerini işitmediğimi sanıp yineledi. Biraz konuşalım. Konuşmayı her şeye yeğlerim. Gene de ötekiler gibi sen de bana para ödemek zorundasın. Benimle geçirebileceğin zaman bellidir ve her dakika para demektir. Sanki hastanedeymişiz gibi konuşuyorsun. Neden duvarına fiyat listesi asmadın? Acil ziyaretlerin de var mı? Sesinde alaycı bir ton vardı ama ben nedenini anlamadığımdan işimle mi tıpla mı alay ediyorsun diye sordum. Her ikisiyle de. Benzer yanları mı var? Evet dedi. Bir farklı ki doktorlar işlerinin saygı değer olduğuna inanırlar. Ya ben diye haykırdım. Sen saygı değer değilsin dedi. Ama daha saygı değer değil sözcükleri dudaklarından çıkar çıkmaz duymamak için ellerimle kulaklarımı kapatmaya çalıştım. Ne var ki keskin bir bıçak gibi girdi bu sözcükler kafamın içine. Sonra o dudaklarını sımsıkı kapattı. Odayı aniden derin bir sessizlik kapladı. Ama sözcükleri kulaklarımda yankılanmayı sürdürdü. Bıçak ucu kadar sivri bir şey gibi, dokunulabilir, somut bir nesne gibi kulaklarımdan beynime, başımın en derin noktalarına sızıp oraya saplandı. Ellerim hala kulaklarımdaydı. Kendimi onun sesine kapatmıştım. Artık sesini duymuyordum. Yeniden konuşmaya başladığı zamansa dudak hareketleri sanki görünmez olmuşlardı. Sözcükler dudaklarından kaçar gibi dökülüyorlardı. Yüzeyleri belirli, dokunulabilir nesneler gibi, beni hedef alan tükürük damlaları gibi dudaklarını kulaklarımdan ayıran havanın içinden geçerken neredeyse görebiliyordum onları. Dudaklarını benimkilere değdirmeye çalışırken o sözcükler hala beynimde yankılanıyordu. Onu geri iterek, "İşim saygın değil, o halde sen niye buradasın?" dedim. Bana zorla sahip olmaya çalıştı ama zorlamalarına direnince hemen çıkıp gitti. Dayı evden gitse de söyledikleri o gece kulaklarımdan hiç çıkmadı. Bir anda belleğime yerleşip geçmişime ait şeyler oldular. Ne var ki yeryüzündeki hiçbir güç bir tek anda zamanın akışını tersine çeviremezdi. O andan önce aklım dingindi, karışık değildi. Her gece başımı yatağa koyar koymaz derin bir uykuya dalar, sabaha kadar uyanmazdım. Oysa şimdi başım gece gündüz kaynayan su gibi, fokurdayıp köpürüp duran gelgit gibi, dur durak bilmeyen bir devinimle titriyordu. Azgın bir denizin homurtusuna benzeyen bir ses kulaklarımdan yastığa, yastıktan kulaklarıma gidip geliyordu. Bu fırtınada artık hangisinin denizin azgın sesi, hangisinin rüzgarın uğulduyan sesi olduğunu bilemiyordum. Çünkü her şey gece ve gündüz gibi birbirini izleyen, her vuruşta saygın değil, saygın değil diyen kalp atışlarım gibi bir dizi vuruş, kemiklerimin içine, dışına, yatağıma, döşemeye, yemek odasına, merdivenlere, sokaklara, duvarlara vuran çekiç garbileri olmuştu. Nereye gitsem başımı, yüzümü, bedenimi, kemiklerimi döven çekiç darbeleri iniyordu. Nereye gitsem tükürük gibi kulağıma yapışmış aşağılayıcı yapışkan bir tükürük gibi çıplak bedenime takılan utanmaz gözlerin tükürdüğü gibi beni çırılçıplak soyup ağır ağır küstahça süzen bütün o yüzsüz gözlerin tükürüğü gibi hor görülerini saygınlık kılıfı ardına saklayıp elbiselerimi çıkarırken başka yana bakan sözde saygılı gözlerin tükürüğü gibi soğuk yapışkan yapışıp kalmışlardı üstümde. Tek bir ibare, iki sözcükten oluşan küçük bir ibare tüm yaşamımı aydınlığa çıkardı. Onu olduğu gibi görmemi sağladı. Gözlerimdeki örtüyü çekip aldı. Gözlerimi ilk kez açıyor, yaşamımı yeni bir biçimde görüyordum. Ben saygın bir kadın değildim. Daha önce farkına varmadığım bir şeydi bu. Gerçeği hiç fark etmemiş olmayı yeğlerdim. Hiç olmazsa uykum kaçmaz, iştahım kesilmezdi o zaman. Bu yeni bilgiyi kafamdan atmanın bir yolu var mıydı? Ne de olsa yalnızca acı gibi bir şeydi. Başıma bıçak ucu gibi keskin saplanmıştı. Aslında bıçak bile değildi. İki sözcüktü yalnızca. Ellerimle kulaklarımı kapayıp def edemeden önce beynime ok gibi saklanan bir ibare. Beynimdeki bir kurşunu çıkarır ya da bir uru çıkarıp atarcasına onu kafamdan çıkarabilecek bir şey yok muydu? Artık dünyada hiçbir şey o gece adamın söylediği iki sözcüğü işitmeden önceki halime döndüremezdi beni. O andan itibaren başka bir kadın olmuştum. Eski hayatım geride kalmıştı. Bedeli ne olursa olsun, ister açlık, ister soğuk, isterse en ağır yoksulluk olsun, hangi işkencelerden, hangi acılardan geçersem geçeyim, geri dönmek istemiyordum. Bedelini hayatımla ödeyecek de olsam, saygın bir kadın olmalıydım. Kulaklarımın duyduğu o aşağılamadan kurtulmak, bedenimi o utanmaz gözlerden kaçırmak için her şeyi yapmaya hazırdım. Hala ortaokul diplomam ve başarı belgem vardı. Saygın bir iş bulmaya kesin kararlıydım. Hala insanların yüzüne dimdik bakabilen, hayatta yolumu çizerken önüme çıkan o hilekar, o yan bakışları karşılamaya hazır bir çift siyah gözüm vardı. Nerede bir ilan görsem başvuruyordum. İş bulabileceğim bütün bakanlıklara, şubelere ve şirketlere gittim. Bu çabaların sonunda büyük bir sanayi kuruluşunda iş buldum. Şimdi şefin kocaman odasından küçük bir kapıyla ayrılmış küçük bir odam vardı. Kapının üstünde kırmızı bir ışık, yanında da zil duruyordu. Zil çaldığında kapıyı açıp şefin odasına girerdim. Orada masasının ardında otururdu. 50 yaşlarında, şişman, kel, gün boyunca elinden sigara düşmeyen bir adamdı. Birkaç dişi eksikti. Olanlar da sapsarıydı. Ağzında sarkan sigarasıyla başını kağıtlardan kaldırıp, ''Bugün gerçekten üst düzeydekiler dışında kimseyi kabul etmiyorum. Anlaşıldı mı?'' derdi. Ben daha ''Gerçekten üst düzeydekiler ne demek?'' diye soramadan başını gene kağıtlarına gömer, sigara dumanları arasında kaybolur giderdi. İş bitince küçük çantamı alıp eve dönerdim. Ev dediğimde bir ev ya da daire değil, tuvaleti bulunmayan küçük bir odaydı. Her sabah tan ağrırken namaza kalkan, sonra kapımı çalıp beni uyandıran yaşlı bir kadından kiralamıştım. İşim 8'den önce başlamazdı ama ben hep 5'te kalkıp havlumu alarak banyonun önündeki kuyruğa katılmak üzere aşağı inerdim. Çok az olan maaşım bu evden başkasında yaşamama izin vermiyordu. Ev, tamircilerle marangozların çalıştığı küçük dükkanların bulunduğu dar bir ara sokaktaydı. Otobüs durağına varmak için dar sokaklardan ve ana yolun bir kısmından geçmem gerekiyordu. Otobüs geldiğinde bekleyen insanlar binmek için birbirlerine girerlerdi. İtişip kakışan, dövüşen bu kalabalığa katılırdım. Otobüse bindiğimde üst üste binmiş bedenlerin tek bir yığın oluşturduğu bir fırına girmiş gibi olurdum. Çalıştığım şirket binasının iki kapısı vardı. Biri yalnızca giriş çıkışlarını kimsenin denetlemediği üst düzey görevliler için, diğeri ise kapıcıya benzeyen bir memurun denetlediği alt düzey görevliler için. Kapıcı önünde büyük bir kayıt defteri, küçük bir masanın ardında otururdu. Memurlar sabah gelince ve akşam çıkarken defteri imzalarlardı. Ben de uzun listenin altına adımı yazar, karşısına imza atardım. Sonra kapıcı adımın yanına geliş saatimi ve dakikasını yazardı. Günün sonunda çıkarken aynı işlemlerle çıkış saatimi de kaydederdi. Müdürler istedikleri zaman gelip giderlerdi. Hepsinin büyük ya da küçük bir arabası vardı. Ben otobüste ayakta, insanların arasında sıkışmış giderken onların arabalarında kurulduklarını görürdüm. Bir gün zar zor kalabalığın arasından otobüse atlamaya çalışırken bunlardan biri beni gördü. Üst düzey bir amirin memuruna o bildik bakışıyla süzüyordu beni. Başımdan aşağı buz gibi indi bakışları. Kan beynime sıçradı. Ayaklarım sendeledi ve birden durdum. Durduğum yere gelip ''Sizi evinize bırakabilirim.'' dedi. Gözlerine baktım. Bu bakışlar açıkça ''Sen yoksul, zavallı, değersiz bir memursun. Otobüslerin peşinden koşarsın. Seni arabama alacağım çünkü dişi bedenini arzuluyorum. Benim gibi saygın bir müdür tarafından arzulanmak sana onur vermeli. Kim bilir belki bir gün yükselmene de yardımcı olurum.'' diyordu. Ben hiçbir şey söylemeyince söylediklerini duymadığımı sandı, bir kez daha yineledi. ''Sizi evinize bırakabilirim.'' Sakin bir sesle yanıtladım. Bedenimin fiyatı maaşımı artırarak ödeyebileceğinizden çok daha yüksektir. Gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Belki de nasıl olup da düşüncelerini bu kadar kolay okuyabildiğimi merak ediyordu. O hızla çekip giderken ardından baktım. 8. ayrımın sonu. Sayfa 80.